Ayrım 9.
Sayfa 100. Ama Nil kendini bırakmama kararını aldı bile. O sırada kapıda bir tıkırtı oluyor, anahtarla kapı açılıyor, topuklu ayak sesleri koridorda çınlıyor. Birisi odaya doğru yürüyor. Yürürken de, "Evde biri mi var? Nil sen misin kızım?" diye bağırıyor. Bağıran ses yatak odasının açık kapısının önünde duruyor. Yorganı üstlerine çekmeye çalışan Nil ile Oktay'a bakıyor. Nil uykudan uyanmış gibi esneyip geriniyor. Nil'in annesi, "Neden evdesin kızım, okula gitmedin mi? Benim başım ağrıyor da biraz erken geleyim dedim," diyor. Nil geç karar vermenin bozgunu içinde. Düşünmeye başladığı an kararını verebilseydi bu başına gelmeyecekti. İçinden Oktay'ı öldürmek geliyor. Oktay giyinmiş bile, "Nil'e ne yapacağız şimdi?" diye işaret ediyor. Odadan çıkıyorlar. Anne mutfaktan sesleniyor. "Oturun bir çay için." "Oktay, senin işin yok muydu bugün?" diyor. Oktay'ın yüzünün kırmızılığı hala geçmiş değil. "İzinliyim efendim ama gideyim ben, geç oldu," diye mırıldanıyor. Nil evde iki kez ağır suç işlemenin ve ikisinde de annesi tarafından yakalanmanın getirdiği aşağılık duyguları içinde kendini aptal, sarsak, ezik, yıkılmış hissediyor. Çaresiz kaldığı anlarda yaptığı gibi ne olursa olsun aldırmaz görünüyor. Annesi dün geceki davette tanıştığı ünlü sanatçının şişmanlığını anlatıyor. Nil sessizce oturuyor. Telefon edenin annesi olduğunu düşünüyor. Ama nasıl bu kadar çabuk gelebildiğini akıl erdiremiyor. İçinden keşke bana bağırıp çağırsa, hatta suratıma bir tokat patlatsa diye geçiriyor. Kendini böylesine ezik ve aptal hissetmesi onu çok mutsuz ediyor. Annesine nefretle bakıyor. Nilüfer Garda. Nikah Berlin'e gidecekleri günün bir öncesinde kıyıldı. Aile arasında küçük bir davet yapıldı. Nilüfer'in annesi o gece o kadar çok ağladı ki genç kız düğün gecesinin bir an önce bitmesini istedi. Ve annesiyle hemen vedalaşmaya karar verdi. Ona bakınca boğulacak gibi oluyor, bir süre yüzünü görmek istemiyordu. Vedalaştılar. Nilüfer babasına sımsıkı sarıldı. Annesini alelacele öptü. İstanbul'daki son gecelerinde Ali'nin annesinin evine gidiyorlardı. Eve girdiklerinde ne yapacaklarını bilemediler. Nilüfer birkaç adım sağa sola atarak öylece ayakta sallanıyordu. Ali karısının mantosunu almış tekrar yanına dönmüştü. "Anne, size bir kahve yapayım," dedi Nilüfer'e. "Rica ederim anneciğim, olur mu hiç? Ben yapayım," dedi. İki kadın tatlı tatlı didişirken Ali, "Bırakın ben pişireyim. Siz ikiniz oturun, sohbet edin," dedi. "Anne, sen kahve pişirirken ben odanızı hazırlayayım," dedi. Nilüfer kıpkırmızı oldu. Ali belli belirsiz gülümseyerek mutfağa kaçtı. Nilüfer Ali ile bir odada aynı yatakta yatacağının utancıyla kayınvalidesine yardım önerisinde bile bulunamıyordu. Hele Ali'nin kahve pişirmesi, annesi bunu duysa. Kahvelerini içerken biraz Berlin'den konuştular. "Ben yatıyorum çocuklar. Hadi size Allah rahatlık versin," dedi annesi. "Size de," dediler. Sonra birbirlerine baktılar. Nilüfer'in yüreği Ali'ye her bakışında hızlanıyordu. Ama Ali ile hiç yalnız kalamamıştı. Onu 4-5 kere görmüştü sadece. Şimdi aynı odaya girip nasıl yatacaktı? Çok utanıyordu. Evlenince utanç geçmiyordu demek ki. Ali yanına geldi, sanki düşüncelerini okumuş gibi. "İstersen ben burada, koltukta uyurum," dedi. "Hayır, beraber uyuyalım," dedi Nilüfer. Yattılar, birbirlerine sarıldılar, beraber uyudular. Daha doğrusu bütün gece birbirlerinin nefesini dinleyerek uyuyamadılar. Nilüfer hatıra defterine ne yazacağını düşündü. Genç kızın küçücük yüreği hayatta en çok istediği şeyi gerçekleştirdiği için deliler gibi sevdiği ama kavuşmayı hiç ummadığı adam şimdi onunla. Ona sarılarak yattığı için bu heyecana, bu yüke dayanamadı, durdu. Yazı ifade edemez insanın hissettiklerini. Yazarsa tam olarak anlatamaz insanların duygularını, diye düşündü derin bir iç çekerken. Ali onu boynundan öptü. Yol o kadar bitmez tükenmez gibi görünüyordu ki Nilüfer Ali ile hayatının bu trende başladığını ve bu trende sona ereceğini düşündü. Sallanarak, titreyerek, tıkırdayarak her birkaç dakikada bir tırak ederek, iniltiler çıkartarak, durarak, kalkarak, sıcaktan yanarak, arada bir donarak, düdükler çalarak böyle ömür boyu sürecek gibi göründü Nilüfer'e ve hiç şikayet etmedi. Ali, işte benim gibi bir adam. Ben de olsam aynı şeyi yapardım inan dedi. Okuduğu dergiden başını kaldırarak. Bana da oku dedi Nilüfer. Ali okumaya başladı. İngiltere Kralı, 8. Edward'ın aşk macerası ve sevgilisi uğruna tacını tahtını terk edişi bütün dünyayı meşgul ediyor. Geçen yaz kral İstanbul'a geldiğinde yanında sevgilisi Mrs. Simpson da vardı. Hatırlarsın. Herkes nasıl ilgilenmişti o kadınla. Ali okumayı sürdürüyor. Kral bu kadınla evlenmek istiyordu ama kral aynı zamanda Anglikan Kilisesi'nin de reisiydi. Aşağı tabakadan ve iki defa boşanmış bir kadınla evlenmesi dinen caiz olamazdı. Başvekil Baldwin, krala geleneklere göre taç giyme merasimine Mrs. Simpson'ın katılamayacağını söylemişti. Kral da merasimin bir ay ileriye atılmasını istedi ama bu kabul edilmedi. Simpson'la evliliği de kabul edilmiyordu. Kral demek beni ondan uzaklaştırmak için ittifak yaptınız. O halde taç giyme merasimini de bensiz yaparsınız dedi. Radyodan okuduğu veda nutku çok hazindi. Şöyle diyordu. 40 yıldır size hizmet için çalıştım. Fakat yüklendiğim ağır vazifeyi sevdiğim kadın yanımda olmadan yapamayacağımı anladım. Ben mutsuz bir adamım. Mutlu bir aile kuran kardeşim sizi de memnun edecektir. Allah kralı korusun. Kral o gece saraydan ve Londra'dan ayrıldı. Şimdi onu bir kadın için muazzam bir imparatorluk tahtını terk eden, benzersiz bir kahraman diye görenler çok fazla. Ali okumasını bitirdi. Nilüfer'in içi titredi. Mutlaka bir kadın için tahtından ayrılmasını çok salakça bulanlar da vardır. Ne kadar harika bir hikaye, masal gibi. Acaba şu anda nerelerdedir? Ne yapıyorlardır dedi. Kralın istifasından sonra ilk karşılaştıklarında kadın hiçbir şey söyleyememiş. Dükün boynuna sarılarak hüngür hüngür ağlamış dedi Ali. Ama kadın ne kadar büyük bir yükün altında. Kendisi için krallık terk edilmiş. Nasıl davranacak adama acaba dedi Nilüfer. Merak etme bir problem olmaz. Çünkü bunu yapan adam herhalde ben senin için tacımı tahtımı terk ettim diye ikide bir kadının kafasına kalkmaz. Kıkır kıkır güldüler. Evet inanıyorum. Sen de benim için böyle bir şey yapardın dedi Nilüfer. Berlin garına ayak bastığında mutlulukla ürperdi. Tren garlarından hayatımda çok önemli yerleri var sanırım dedi Ali'nin duyamadığı bir sesle. Bavullarını hamala verdiler. Nilüfer çok mutluydu ama heyecanlı değildi. Ali'nin Almanca konuştuğunu duyduğunda da hiç şaşırmadı. Berlin ya da İstanbul ya da başka bir yer bunun hiç önemi olmadığını anladı. Onun için kendini iyi hissetmek önemliydi. Soğuk, sıcak, gürültü, sessizlik, fakirlik, zenginlik hiçbir şey ifade etmiyordu Nilüfer'e. Mutluluğun sırrı kendini iyi hissetmekteydi ve o şu anda Berlin garında kendini çok iyi hissediyordu. Belki de artık burada yaşayacaktı. Ölene kadar. Nilgün annesiyle dost oluyor. Artık evlenme tarihi bile belirlenmiş, 18 yaşını geçmiş koskoca bir kadın. Ah pardon, bu büyük bir hata. Kadın değil, koskoca bir kız olarak yaşlı, dünyaya küsmüş, asık suratlı olduğu için de iyice yalnızlaşmış anneannemle dost olmaya karar veriyorum. Birdenbire insanları görünümleriyle, davranışlarıyla, çatık kaşlarıyla yargılamanın ne kadar büyük bir yanlış olduğu gerçeği çakılıyor beynime. Nasıl da bu gerçeğe vardığımı bilemiyorum ama en taş kalpli insanlara bile insanca, sıcacık yaklaşıldığında onların yumuşatılabileceğine inanıyorum. Anneannemin o sert, sevgisiz yüzü ve tavırlarının altında kim bilir ne büyük sırlar var. O durmadan ağlıyor. Hepimize sert davranıyor, eleştiriyor, her zaman suratını asıp duruyor diye ondan uzaklaşmamız doğru değil. O, 14 yaşında istemeden evlendirilmiş, kocası savaşırken durmadan doğurmuş, doğurduğu çocuklarını birer birer kaybetmiş, hiç ama hiç istediği gibi yaşayamamış bir kadın. Onunla konuşacağım, onun içine gireceğim, beni sevmesini, bana açılmasını sağlayacağım. Yılmaz beni anneannemin kapısının önünde bırakıyor. Ben de geleyim ya da kapıda bekleyeyim, sonra eve bırakırım diyor. Bunu kabul etmem mümkün değil. Çünkü anneannemle yeni bir dostluk kurmak için onunla yalnız kalmam gerekiyor. Sen git, ben onu alıp bize götüreceğim. Annem onu yemeğe bekliyor diyorum. Daha iyi ya, o zaman ikinizi alıp götürürüm. Nasıl gideceksiniz eve diye ısrar ediyor. Saçmalama, bir arabaya bineriz ya da yürürüz, iki adımlık yer diyorum kararlı bir sesle. Çaresiz arabasına binip gidiyor. Anneannem kapıyı açar açmaz sürpriz diye bağırarak boynuna atlıyorum. Hafif sendeliyor. Ne yapıyorsun evladım, delirdin mi? Ödümü kopardın diye avaz avaz bağırıyor. Oturma odasına geçiyoruz. Yanına oturuyorum. Sıcaklaşma harekatına nasıl başlayacağım diye düşünürken birden aklıma geliyor. Arkadaşımın doğum günü için aldığım koca küpeleri çantamdan çıkartıp anneannemin kulaklarına takıyorum. Yumuşakça arkaya tarayıp minik kıvrık gri bir topuz yaptığım saçların altında bu koskocaman siyah küpeler çok iyi duruyor. Ama o yine "Delisin sen. Nereden çıktı şimdi bunlar?" diye hoyratça küpeleri tutup çekiyor. "Anneanneciğim, aynaya bakmadınız bile. Halamı görmüyor musunuz? Sizden 10 yaş büyük. Giydiği en koyu renk mor diyorum. Ben 67 yaşındayım. O kadın kaçık. Sen de ona çekmişsin belli ki diyor. Konuşurken hiç yüzüme bakmıyor. Kaşları çatılmış yine. Bu tersliği, bu sevgisizliği beni yıldırmıyor. Çünkü nedenini biliyorum, tanıyorum. Önemli olan böyle birini kazanmak, onu desteklemek. Anneanneciğim, halam belki kaçık maçık ama hala evlenmek istiyor. Dedem öleli çok oldu. Hiçbir erkek ihtiyacı duymadınız mı diye soruyorum. Sormamla yüzümde minik bir tokat patlıyor. Hani şaka gibi bir tokat ama oldukça ciddi görünüyor. Çünkü yanağım acıyor. Nilgün, bir defa daha böyle bir şey yaparsan sana ömür boyu darılırım. Nereden çıktı bütün bunlar şimdi? Diyor. Yanağım alev alev yanıyor. Çok sinirleniyorum. Hemen kalkıp gitmek geliyor içimden. Bir daha da bu Nemrut kadının suratını görmek istemiyorum. Ama yapmayacağım. Sımsıkı sarılıyorum. Yanağına uzun, kocaman bir öpücük konduruyorum. Neden bu kadar mutsuzsun? Neden hep ağlıyorsun anneanneciğim? Diyorum. Birden gözlerimin içine bakıyor ve mucizevi bir şey oluyor. Konuşmaya başlıyor. Her zamanki gibi ağlıyor. Yaş damlaları pütür pütür, mosmor olmuş göz kapaklarından aşağı akıyor. Gözyaşları artık onun en doğal aksesuarı olmuş. Hem ağlayıp hem nasıl bu kadar düzgün bir sesle konuşabiliyor, anlayamıyorum. Hiç kimse bana bugüne kadar ne istediğimi sormadı. Deden babama ısrar etti beni almak için. Babam inadını kaybetti. Yenildi ve ben evlendim. Kaç çocuk doğuracağıma da ben karar vermedim. Onlar birer birer oldular. Sonra onlar birer birer öldüler. Hangi evde oturacağıma, o evi ne zaman kime satacağıma, oradan çıkıp nereye geçeceğime, her şeyime başkaları karar verdi. Bir türlü gülmeyi başaramadım. Güldüğüm her an bu kadar büyük acılardan sonra suç işliyormuşum gibi geldi. Bak şimdi sen evleniyorsun. Senin nikahında mesut olman mümkün değil. Çünkü aklıma Ayfer geliyor. Turgut geliyor. Ölenler neden aramızda olmasın? Onlar neden öldü? Ben mi bakmayı beceremedim? Hastalıklarına ne olduğunu bile bilmiyorum. Söylemediler. Sanki onları ben öldürdüm. Dedeni ben öldürdüm. Yaşayan bir kişi kaldı. O da annen. Ona bakınca gidenleri hatırlıyorum. Suçluluk hissediyorum. Anneni sevemiyorum. Sevdiğimi söyleyemiyorum. Biliyorum bu yüzden kimse beni sevemiyor. Sevdiğini söyleyemiyor. Çok yaşlandım. O balolara giden, süslü elbiseler giyen, yüzünü boyayan kadınlara öyle gıptayla baktım ki. Deden askerdi. Savaşıyordu. Çocuklar vardı, gidemedim. Gezemedim. Sonra o yaşlandı. Çocuklar gitti. Benim takatim kalmadı. O kadınların resimlerine uzun uzun bakarım hala. Kendimi öyle hayal ederim. Birinin kollarında uzun uzun dans ederim. O birinin yüzü yoktur hiç. Anneannem susuyor. Kolumu omzuna koyuyorum yavaşça. Neden bunları daha önce anlatmadınız diyorum kulağına. Hiç kimse sormadı ki diyor sessizce. Sizi ilk fırsatta bir baloya götüreceğim. Hiç itiraz etmek yok diyorum gülerek. Belki de ilk kez onun güldüğünü görüyorum. Hem de ta derinden, hem de çok içten. Saçlarını tarıyorum, mantosunu giydiriyorum. Boynumdaki kırmızı eşarbı çıkarıp onun boynuna koyuyorum. Önce itiraz eder gibi oluyor, sonra kabul ediyor. Kapının önüne çıktığımızda koluna giriyorum. Yürüyebilir misiniz, yoksa bir arabaya binelim mi diye soruyorum. Biraz yürüyelim, nasıl olsa yokuş aşağı. Yorulursam binerim diyor. O kadar mutluyum ki, sanki bir insan kazanmışım, çok büyük bir iyilik yapmışım gibi hissediyorum. Yüzü yine asık, yine humurdanıyor ama biraz rahatlamış gibi. Sanki daha hafif, daha mutlu. İyi misiniz anneanneciğim diyorum. Çok iyiyim yavrum, ne iyi kızsın sen. Allah seni mesut etsin diyor. İlk kez yavrum diyor. İlk kez böyle bir şey söylüyor. Kolunu sıkıyorum. Biz artık seninle dost olduk dercesine. O anda ne olduğunu anlayamıyorum. Koskoca tenha yolda sadece birkaç otomobil geçerken bir tanesi kocaman eski ve damalı olanı yoldan kopuyor. Üzerimize doğru geliyor. Kaldırıma çıkıyor. Büyük bir gürültü ve çığlıklar kopuyor. Anneannemin koca vücudu yanımdan ayrılıyor. Sanki kolumu da beraberinde götürüyor. Adeta havada uçuyor, yere düşüyor, otomobil duvara çarparak duruyor. Ben yerdeyim ve bu bir saniye süren olayı uzun bir filmmiş gibi öylece sessiz sakin izliyorum. Bağıracak kadar bile vaktim olmadı. Tir tir titriyorum. Ağzımı açıp kapatıyorum ama kabuslarımdaki gibi hiç sesim çıkmıyor. Birden anneanne diye haykırışımı duyuyorum. En son onun yüzünü örten kırmızı eşarbı görüyorum. Annem, babam, herkes hastaneye geliyor. Hepsi ağlamış, yüzleri, gözleri kıpkırmızı. Büyük bir kazaymış bu. Boynum zedelenmiş. Anneannem ölmüş. Nil şişmanlığını seviyor. Nil, yakında 18 yaşına basacaksın ve ben hala seninle ilgili pek çok şeyi bilmiyorum. Neden bu kadar ketumsun? Neden bazıları konuları konuşmaktan hoşlanmıyorsun? Ne konuşmak istiyorsun anneciğim? Ne bileyim ben, örneğin cinsellik hakkında hiçbir şey sormuyorsun bana. Gerçi ben sana her şeyi ta ne zaman, sen iyice küçükken anlattım ama kafana takılan bir şey olabilir. Neden sormuyorsun? Gerek olmadı demek ki, ondan sormuyorum anneciğim. Nasıl gerek olmaz anlamıyorum. Ben bile bazen bazı şeyleri sormak gereksinimi duyuyorum. Üstelik ben kızımla her şeyi konuşmak istiyorum ve neler yaptığını biraz merak ediyorum. Neleri merak ediyorsun anneciğim? Örneğin seks hayatın. Hala bakire olup olmadığını. Uygar insanlar bunları konuşabilmeli değil mi hayatım? Hatırlıyor musun nasıl yakalamıştım seni? Neydi çocuğun adı? Okavçırayla. O zaman çocuktum. Farkında mısın, uygarlıktan söz ediyorsun ama soruların ne kadar ilkel. Hem önemsemez gibi yapıyorsun, hem de saçma sapan şeyleri merak ediyorsun anneciğim. Nil bu etabı galip atlattığını düşünüyor, yaptığı akıllıca manevralarla annesini saf dışı bıraktığını düşünüyordu. Çünkü annesi buna verecek yanıt bulamıyor. Annesinin kendisini çok sevdiğinden Nil'in kuşkusu yok elbette. Ama Nil düşünüyor ki annesi bazı şeyleri yapması gerektiğinden, kurallara uymak için, uygar ve çağdaş bir kadın gibi davranmak adına yapıyor. Aslında doğru söylüyor. Cinsellikle ilgili tüm bilgileri kızının bir sorusu üzerine demek vakit gelmiş diyerek 9 yaşındayken filan anlatmıştı. Ondan sonra da ödevini yapmış annelerin rahatlığı içinde oturdu yerinde, bu konuda tek bir şey konuşmadı ve sormadı. Yaşamın cinsellik bölümüne dair görevini yerine getirmişti o. Gelelim başka bölümlerine diyordu. Ardından yalancılık ve dürüstlük geldi. Onu ahlak kavramları izledi, uyuşturucu, alkol ve sigaranın zararları anlatıldı. Sonra kadın erkek eşitliği. Nil yaşamı boyunca annem ne der, o beğenir mi, o kızar mı, annem olsa nasıl davranırdı diye düşündü. Nil küçüklüğünden beri annesinin ne kadar hoş bir kadın olduğunu duyarak, bunu bizzat görerek yaşadı. Annesinin yaptıkları, annesinin söyledikleri, annesinin giydikleri, annesinin çalışmaları öylesine olağanüstü ki en küçük şeyde bile Nil ya annem hoşlanmazsa diye gerilime giriyor. Acaba bütün bunlar Nil'in bazen annem kızar vazgeçeyim diye değil, annem ne derse desin diye davranmasına neden oluyor. Her şey iyi giderken bir an geliyor, Nil annesinin hiç de hoşlanmayacağını bildiği şeyleri gönül rahatlığıyla yapıyor. Bu ona büyük bir özgürlük duygusu veriyor. Sanki o an kendi oluyor. Nil annesinin hoşlanmayacağı şeyleri yaptıkça da bunları annesinden saklamak zorunda kalıyor. Örneğin Nil diş doktoruyla seviştiğini ve artık bakire makire olmadığını annesine söylemedi. Bundan sonra söyleyebileceğini de sanmıyor. Nil dişçiden çok korkuyor. Annesi nedenle ısrar ettiyse de benim doktoruma git diye, ille de arkadaşımın doktoruna gideceğim diye tutturuyor. Hayatında ilk kez yalnız doktora gidiyor. Bugüne dek ya annesi ya da babasıyla gidiyordu. Diş doktoruna götürme görevi nedense hep babasının olurdu. Küçükken sallanan dişlerini de babası çekerdi. Dişçi koltuğunda babasını düşünüyor. Neden yaşamından çıktı gitti o? Gitmese de artık cumartesi pazar günlerini bile tavsattı. O küçük oğlan çocuk, yani kardeşi, o yüzden mi acaba? Yavrum, iyice ağzını aç diyordu dişçi. Boyu babasının boyunda, şakakları hafif kırlaşmış, beyaz gömleği tertemiz. Ellerinde incecik şeffaf naylon eldivenler. Annemin doktoru eldiven takmıyor böyle diye düşünüyor. Korkuyor musun yoksa? Bana güvenebilirsin, hiç acıtmayacağım. Ama şurada öyle kocaman bir çürük var ki, çok ihmal etmişsin. Acıtmamak için iğne yapmak zorundayım. Ama iğne de hiç acıtmayacak, söz diyor. Ağzına fıs fıs diye bir şey sıkıyor. Biraz bekliyor. Sonra bu noktaya iğneyi batırıyor. Bekliyor. Beklerken Nil'e kaç yaşında olduğunu, nerede okuduğunu, nerede oturduğunu, annesini, babasını soruyor. Nil yüzünde dişçinin soluğunu duyuyor. Adam çok güzel kokuyor. Arada bir durup Nil'e şefkatle bakarak soruyor. Acımıyor değil mi yavrum? Nil a-a diye başını sallıyor. Doktor Nil'in saçlarını okşuyor. Doktor işi bittikten sonra elini Nil'in dizine koyuyor. Bitmedi. Tekrar geleceksin. İster misin gelmek diyor. Nil'in tüm suratı yamulmuş, ağzı çarpılmış gibi konuşamıyor. Ağzını eliyle örterek bilmiyorum diye işaret ediyor. Konuş yavrum, ağzında bir şey yok. Sana öyle geliyor. Gelecek misin söyle diyor. Nil ne diyeceğini bilemiyor. En mantıklı şeyi söylüyor. Gerekiyorsa gelirim. Elbette gerekiyor yavrum. Birkaç küçük çürük daha var. Bugün yoruldun diye onları ellemedim. Yarın çok dolu ama olsun. Gel. Nil evet diye başını sallıyor.